Kürler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Gece Yarısı Şarkıları, Ahmet Altan, Can Yayınları, 1995. Meçhul bir kadına mektup. Dağınık kaşlarınızın sınırlarını çizdiği o ışıltılı gözlerinizden bir pırıltı uçuverdiğini sanki görüyorum. Aşka aşk yapan duygunun, bütün kadınların peşine düştüğü o suç ortaklığının tadını tadıyorsunuz. Bu yazı size bir suç armağan ediyor. Sanırım Stephen Zweig'ı pek okumadınız. Zaten şu sıralarda pek moda değil. Eğer Zweig'ı okusaydınız, onun bu yazının başlığının tam tersi bir başlık taşıyan muhteşem hikayesini bilirdiniz. Hani şu Meçhul Bir Kadından Mektuplar isimli şaheserini. İnanın o hikayeyi çok severdiniz. O, her kadının içinde saklı olan meçhul bir kadın olma arzusunun bütün yakıcılığını, çekiciliğini ve acısını bir tek hikayede yaşardınız. Zweig'ın karısıyla birlikte intihar ettiğini de bilmiyorsunuz tabii. Niye intihar ettiğini tahmin edemezsiniz. Dünya Savaşı çıktı ve insanlar birbirini öldürdüğü için böyle bir dünyayı daha fazla paylaşmayı tahammül edemeyip kendini öldürdü. Halbuki o sıralarda Latin Amerika'da savaştan epeyce uzakta ve güvenlikteydi. Ama başkaları ölürken kendini güvende hissetmeye dayanamayacak kadar ilgiliydi başkalarının hayatlarıyla. Bu ilgiyi kendi hayatıyla ödedi. Ne kadar aptalca demeyin ne olur. Beni çok kırarsınız. Zweig'ın karısının niye intihar ettiğini ise hep merak etmişimdir. Savaşa dayanamadığı için mi kocasıyla birlikte öldü, yoksa kocasını ölüme giderken yalnız bırakamadığı için mi? Dünyanın yanması mı o kadına daha çok acı veriyordu, yoksa sevdiği bir erkeğin acı çekmesi mi? Bütün yazarlar ölüme karşı Zweig gibi davranmaz elbet. Zweig'in görmeye tahmin edemediği savaşa Hemingway gönüllü gitmişti. Eğer ikisi de bugün Türkiye'de yaşasalardı, Hemingway Güneydoğu'da bir savaş muhabiri, Zweig İstanbul'da kendini vurmak için elden düşme bir tabanca arayan mutsuz bir yazar olurdu. Graham Greene buralarda olsaydı, istihbaratçıların, teröristlerin, kaçakçıların ortaklaşa gittikleri, sınır yakınlarında bir kerhanenin romanını yazardı. John Le Carré, Türk, Alman ve Amerikan casusları arasında geçen görüşmeleri, yapılan anlaşmaları, ikili çalışan casusların psikolojisini anlatır, savaşsız ve düşmansız bir ortama kavuşan gelişmiş dünyanın kendisini konusuz bırakan sıkıcılığından Türkiye sayesinde kurtulurdu. Savaş ve ölüm yazarların ilgisini çektiği kadar kadınların da ilgisini çekiyor mu sizce? Avrupa'nın PKK'yı desteklemekten vazgeçerek PKK'yı güçsüzleştirirken Türkiye'deki darbe sevdalıların da güçsüzleştirmesi günlük tartışma konularınız arasında mı? Eğer içtenlikle konuşursak bunlarda çok da fazla ilgilendiğinizi sanmıyorum. Aşk sizin daha çok ilginizi çekerdi. Acaba beni seviyor mu sorusu, savaşa çıkacak mı sorusundan daha heyecan verici gelirdi size. Sevildiğinizi öğrenseniz bu kez de yeteri kadar sevilip sevilmediğinize takılırdı aklınız. Biliyorum, hiçbir kadın yeterince sevilemez. Sarah Bernhardt boşuna aşk oburluktan ölür demiyor. Biliyor musunuz, Tanrı erkeklere yaşanan günü, kadınlara ise geçmişle geleceği armağan etti. Siz yaşanan anla pek ilgilenmezsiniz. Geçmişin hesaplaşması ya da geleceğin endişesi vardır sizde. Onun için size o an hiç yetmez. Siz geniş bir zamana yayıldığınız için huzursuz, erkekler daracık bir zamana sıkıştıkları için anlayışsız olurlar. Zweig gibileri ise ne o anı sığarlar ne de geleceğin kancalarına takılırlar. Onların hayatı karanlık bir boşluktan, arkalarında ışıklı bir iz bırakarak ölüme atlamakla geçer. İçinden geçtikleri boşluğu yazılarıyla ve bazen de aşklarıyla doldururlar. Zweig'i mutlaka okumalısınız. Yazarların nasıl yazı yazdıklarını incelediği bir denemesi var. Müthiş bir tevazuyla kendini de sıradan insanlar arasına koyarak şöyle diyor. İlk bakışta onlar da sizin benim gibi insanlardır. Yazarların da herkes gibi yaşadığını, herkes gibi giyindiğini, herkes gibi dolaştığını anlatıyor. Bizim yaptıklarımızı yaparlar diyor. Sonra da masanın başına geçerler ve bizim yapamadığımız bir şeyi yapıp yazı yazarlar. Aklına şu soru takılıyor elbette. Bize bu kadar benzeyen insanlar bizim yapamadığımız bir işi nasıl yapıyorlar? Zweig'a göre bir yazar yazı yazarken kendisinden başka bir şey oluyor. Ne yaptığını aslında kendisi de fark edemiyor. Yazı yazdıktan sonra ona yazıyı nasıl yazdığını sorsanız o size işlediği cinayeti bilmeyen bir katil gibi bakacaktır. Aynı sizin kimliğiniz gibi yazının nasıl yazıldığı da meçhul kalıyor. Meçhul kalan yalnızca bu değil ki. Dağlarda birbirlerini öldürenler bir insan öldürürken ne yaptıklarını biliyorlar mı? Bir insan başka bir insanı öldürürken tam manasıyla kendinde mi? Herkes gibi aşık olan, herkes gibi seven, herkes gibi gülen biri tüfeğini bir insanı çevirdiği anda hala kendisi midir yoksa o anda başkası mı olur? Cinayetin, yazının ve aşkın arasında garip bir ortaklık var gibi. Bu üçünü de yaparken insanlar kendilerinden başka biri oluyorlar. Aşık olan biri kendinin aşık olmayan halinden ne kadar farklı? Cinayeti işleyen, öldürmediği andaki kimliğinden ne kadar uzak? Yazıyı yazan, yazmadığı zamanki yapısından ne kadar değişik? Bir insanın kendinden başka biri haline geldiği anı çok merak ediyorum. Tüfeği kaldırdığı, kalemi tuttuğu, özlemden yandığı anda ne değişiyor içinde? Cinayet, yazı ve aşk, insanın tanrısallığa en çok yaklaştığı üç durum. Biri öldürerek tanrısallaşıyor, biri yaratarak, biri de kendini çoğaltarak. Cinayet, aşk ve yazı birbirine benziyor ama Zweig cinayetlere dayanamadığı için kendini öldürüyor. Yesenin ise aşka dayanamadığından vuruyor kendini. Siz Yesenin'i de bilmiyorsunuz. Ben bütün bunları size anlatabilmek için biliyorum. Yesenin Sovyet devrimi sırasında yaşamış serseri bir şairdi. Herkes de onun serseri olduğunu söylerdi zaten. Bir şiiri yanlış hatırlamıyorsam şöyle başlıyordu. Bilmiyorum niçin bana şu Yesenin rezili, bilmiyorum niçin bana şu şarlatan diyorlar. Devrime içi pek ısınmadı nedense. Devrimciler de onu pek sevemediler. Sonra Isadora Duncan adlı o dans büyücüsüne aşık oldu. Onun peşinden dolaştı durdu dünyayı. Devrimin katılığına ayak uyduramadığı gibi aşkın acısına da katlanamadı. İntihar mektubu yerine bir şiir bırakarak vurdu kendini. Biliyor musunuz mutlu yazar pek yoktur. Mutlu katil ve mutlu aşık pek olmadığı gibi. Mutluluk daha sıradan olanlara mı nasip acaba? Yoksa daha sıradan olanlar mutsuzluğa daha kolay mı dayanıyor? Siz soruları seversiniz bütün kadınlar gibi. Cevapları sanki sorular kadar sevmiyorsunuz. Sanki cevapsız soruları keşfetmenin peşindesiniz. Erkekler cevapları arar, siz soruları ararsınız. Siz sorularınızla huzursuz, erkekler cevaplarıyla sıkıcıdır. Huzursuzluklarınız ve huzursuzluğunuza duyduğunuz merak aşkı doğurur. Siz Zweig'i mutlaka okumalısınız. Zweig, sevgilisiyle birlikte intihar eden bir Alman şairi olan Clist'in biyografisini yazmıştı. Şöyle diyordu Clist için. Bazen ölmeyi beceren ve ölümden zamanı aşan bir şair yaratabilen biri de bulunmalıdır. Yazdığı kitaptaki gibi ölümden bir şiir yaratarak öldü kendi de. Ölümlerin bu kadar çok olduğu ülkemizde ölümden bir şiir yaratanların çok az olduğunu biliyorum. Ölümü şiirinden soyduğumuz ve sıradan acılara, manasızlıklara çevirdiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ölümün manasızlaştığı yerde aşk da ölüyor. Ben ölümden değil, şiirsiz bir ölümden kurtulmak için aşık oluyorum. Zweig, ölümün manasızlaşmasına dayanamadığı için ölüyor. Siz ise, evet, biliyorum. Siz mutlu bir gelecek var mı diye merak ediyorsunuz ve hep aynı soruyu soruyorsunuz kendinize. Ne olacak? Dağınık kaşlarınız altında ışıldayan gözleriniz her yerde bu soruyu arıyor. Zweig öldü ve ben aşık olduğum sürece mutlu bir gelecek var. Zweig ölerek ben aşık olarak kendi geleceklerimizi yatsak bile. Ten ve hüzün. Acaba kendimizi en çok savunduğumuz sırada mı alıyoruz en büyük yaralarımıza? En büyük budalalıklarımıza en akıllıca davrandığımızda mı yapıyoruz acaba? Rahatı ve güvenceyi en çok istediğimizde mi kaybediyoruz en büyük mutluluklarımıza? En çok korktuğumuzda mı acaba korktuğumuz başımıza geliyor? Kendimizi bu kadar savunmasak, bu kadar akıllı olmasak, rahatın peşinde bu kadar koşmasak ve bu kadar çok korkmasak, yaralarımız, pişmanlıklarımız ve acılarımız daha mı az olurdu acaba? Tanrı ve insanları deneme diyen Nietzsche'ye aldanmayıp her şeyi ve herkesi bu kadar çok deneyden geçirdiğimiz için mi Tanrı'yı ve insanları kaybediyoruz? İnsanları bu kadar çok denediğimiz, kendimizi kalkanlarımızın arasına böylesine iyi gizlediğimiz, hiçbir acıya ve sıkıntıya razı olamadığımız için mi en çok istediklerimiz en uzağımıza düşüyor? Mutluluk ele geçmez bir masal kuşuna dönüyor. Schoenherr'in o muhteşem eldiven şiirinde anlattığı hikayeyi belki daha iyi okumalıydık. Oradaki şövalyenin adım seslerini belki daha çok duymalıydık. Hep erken öleceğini düşünen, hayatı bu düşünce nedeniyle telaşla geçen ve düşündüğü gibi erken ölen Schoenherr'in söylediklerini biraz daha dikkat etmeliydik. Kendi ölümünü bilen birçok şeyi bilebilir çünkü. Arenada bütün şövalyelerin aşık olduğu ve evlenmek istediği harikulade güzel prenses, kral babasıyla birlikte oturuyor. Çevreleri genç ve yakışıklı şövalyelerle dolu. Hepsi bir küçük tebessüm için bekliyorlar. Borazanlar çalınıyor ve aslanlar çıkıyor arenaya. Kocaman yeleleri, gergin belleri, iri pençeleriyle kükreyerek dolaşıyorlar. Prenses zarif ellerini saklayan uzun eldivenlerden birini çıkartıp aslanların arasına atıyor. Kim eldivenimi alıp bana getirirse onunla evleneceğim. Müthiş bir sessizlik oluyor. Bir anda herkes susuyor. Bir şövalye diğerlerinden ayrılıyor. Taş merdivenlerden ağır ağır inmeye başlıyor. Parlak çizmelerinin çıkardığı adım sesleri tek tek duyuluyor. Arenaya giriyor. Aslanlar hareketsiz ve şaşkın. Bu cesur şövalyeye bakıyorlar. O hiçbirini aldırmadan eldiveni alıyor. Gene adım sesleriyle taş merdivenleri çınlatarak çıkıyor. Eldivini prensesin kucağına bıraktıktan sonra kendisine hayranlıkla dönen prensese bir kez bile bakmadan yürüyüp gidiyor. Nietzsche, Tanrı ve insanları deneme diyor. Schoenherr eldiven şiirini yazıyor. Biz herkese her zaman deniyoruz. Emin olmak, güvenmek istiyoruz. Sevgisini ve bağlılığını her an kanıtlasın, hayatını ve her şeyini tehlikeye atsın ve bunu binlerce kez yapsın istiyoruz. Kendimizle ve korkularımızla o kadar doluyuz ki hiçbir duyguyu, hiçbir insanı, hiçbir nesneyi olduğu gibi bütün gerçekliğiyle göremiyoruz. Her şey kendimizle ve korkularımızla oluşturduğumuz prizmalardan kırılarak ulaşıyor bize. Her şeyi olduğundan başka bir biçimde ve olduğundan başka bir yerde görüyoruz. Belki de bu yüzden aradığımız şeyleri aramamız gereken yerlerden başka yerlerde arıyoruz. Mutlulukla aramıza korkularımızı ve kendimizi sokuyoruz. Aragon'un dediği gibi eğer mutlu aşk yoksa bu aşkın suçu değil. Aşkı acısından, kederinden, tedirginliğinden, ayrılığından, üzüntüsünden, yarısından ayıklamaya çalışanların aşkı mutlu olmayan aşklar. Ben acıya, aldatılmaya, kedere razıyım diyenlere verilebilecek bir armağan mutlu aşk. Aşk iki eli dolu bir eski ilahe birinde mutluluğu birinde acıyı veriyor. Acıyı almadan öbürünü almak mümkün değil. Çok mu korkuyoruz acıdan ve yaradan ve kederden? Korku bizi acılardan koruyor mu peki? Aşk o eski ilahe, o tanrıların orospusu. Acıdan korkana inadına acıyı verip öbür elini kapatıyor. Acısız mutluluk olmuyor. Lermontov, çocukluğumun müthiş yazarı, Zamanımızın Bir Kahramanı isimli kitabını yazdığında Rusya'yı birbirine katmıştı. Hiçbir kadını sevmeyen ama bütün kadınları kendine aşık etmekten hoşlanan birini anlatıyordu. Şu hiç unutmadığım Peçorin'i, Lermontov'un ve hepimizin zamanının kahramanı olan yalnız ve sevgisiz adamı. Ne kadar şanslıydı Peçorin. Bütün kadınlar onu seviyor, ona aşık oluyor ama kimseyi sevmiyordu. Duyguları çelik gibi zırhlarının içine hapisti. Dokunulmaz ve yaralanmazdı. İnsafsızdı. Kadınları kendine aşık edip kaçıyordu. Kendi duygularına yaklaşılmasına bile izin vermiyordu. Çocukluğumun kahramanı bir korkaktı ve mutsuzdu. Ve Lermontov yalnızca tek bir roman yazabilmiş, ikincisinin yarısındayken 27 yaşında bir düelloda öldürülmüş o uzun saçlı şair, sanırım o da mutlu değildi. Peçorin, edebiyatın unutulmaz kahramanları arasına girdi. Korkulardan ölmüş bir kahramana ilgiyle baktı insanlar. Sevmeden sevilmek, dokunulmadan dokunmak, yaralanmadan yaralanmak, acı çekmeden acı çektirmek, zırhlarımızı, akıllarımızı, hesaplarımızı bunlara elde etmek için mi kuşanıyoruz? Onun için mi deneyip duruyoruz insanları? Her sınamada onlar biraz daha fedakar, biz biraz daha mı güçlü oluyoruz? Güçlü olmak isteğinin aslında nasıl bir korkaklık olduğunu fark edememek kaç aşka mal oluyordur insana. Ama korkulardan kurtulmak da ne kadar zor. Her seferinde hep acıyan yerimiz aklımıza gelir. Aşka her gördüğümüzde hemen kendi üstümüze kapanmamız hep o acıyan yerimizi korumak istememizden. Kendimizi bu kadar sakınarak nasıl yaşayabiliriz hayatı? Bu kadar güçlü, bu kadar akıllı, bu kadar zırhlı olarak nasıl diyebiliriz hayata? Bir Petrolin mi olmalıyız? Yoksa kendi aşkında yanan bir Anna Karenina mı? Petrolin kimseyi sevmedi. Anna Karenina istediği kadar sevilmedi. Petrolin Anna Karenina'ya aşık olsun isterdim. Sevmeyi bilen ve sevmekten korkmayan o kadına tutulsun isterdim. Petrolin eminim o zaman ya o beni sevmezse diye soracaktı. Ben de ona Anna Karenina, Anna Karenina ise eğer seni sever derdim. Aşık bir Petrolin. Mutlu olurdu herhalde. Ama büyük bir ihtimalle onu edebiyat kahramanları arasından silerlerdi o zaman. Hangisini tercih ederlerdi acaba? Unutulmaz bir roman kahramanı olmayı mı, yoksa korkusuzca seven ve sevilen mutlu bir aşık olmayı mı? Siz hangisini seçerdiniz? Hayat seçimlerle dolu ve Pascal'ın dediği gibi her seçim bir kaybediştir. Bir şeyi seçer, bir başka şeyi kaybedersiniz. Ya da hiçbir şeyi seçmez ve her şeyi kaybedersiniz. Bu da bir seçim. Bir şeyi seçip bir başka şeyi kaybetmek mi? Hiçbir şeyi seçmeyip her şeyi kaybetmek mi? Zırhlarımız, korkularımız, savunmalarımız, hesaplarımız bize hep bir şeyi seçmemeye götürüyor. Aklımız öbürünü kaybetmemeliyiz diyor. Ve en akıllı, en güçlü, en zırhlı, en hesaplı olduğumuz zamanda her şeyi kaybediyoruz. En çok istediğimiz bizden en uzağa düşüyor. Kendi seçimimizi yapamadığımız için de insanları sınayıp duruyoruz. Eldivenlerimizi aslanların arasına atıp beni seviyorsan onu getir diyoruz. Bir eldiveni bir aşk diyor. Nietzsche, Tanrı'yı ve insanları denemeyin diyor. Schoeller eldiven şiirini yazıyor. Petrolin Anna Karenina'yı sevmiyor. Anna Karenina aşık olmayı hayatıyla ödüyor. Petrolin mi olmalı, Anna Karenina mı? Her seçim bir kaybediş. Hele hem Petrolin'i hem Anna Karenina'yı seviyorsanız bütün kitapları okuyorsunuz, hayatın karmaşık yollarından dolanıyorsunuz ve çıka çıka hep aynı mısraya çıkıyorsunuz. Ten hüzünlü heyhat ve okudum bütün kitapları. Heyhat ten hüzünlü. Bütün kitapları okusanız da en büyük yaraları kendinize en çok savunduğunuzda alıyorsunuz. En büyük budalalıkları en akıllıca davrandığınızda yapıyorsunuz. En güçlü olmayı en çok korktuğunuzda istiyorsunuz ve mutluluk hep uzaklarda kalıyor. Savunmasız, güçsüz ve hesapsız olmak belki de mutluluğun kapısını açacak. Ama bunun için Petrolin'in Anna Karenina'ya aşık olacağı bir kitap bulmak gerek. Anna Karenina, Petrolin'i sevmeyi öğretmeli. Ve ten bu hüzünden kurtulmalı. Evet, isyan. Yaşlandım ben artık. Kadınlardan bile korkmuyorum. Eskiden beni acıtan sözler şimdi yalnızca gülümsetiyor beni. Zalim bir bilgelik çoktan derinleştirdi anlamın çizgilerini. Sabahları yorgun ve anlayışlı bakıyorum gün ışığına. Fırtınalı kıskançlıklar ölü bir deniz gibi çoktan çekildi yamacımdan. Yaralarıma öyle bir sardım ki artık yaralanmıyorum. Ayrılıklar gelip çattığında yalnızca gözlerimi kısıp bakıyorum. Ruhum kendi kederiyle çoktan kapandı çılgın okşayışlara. Bir kirez ağacı gibi erken rüzgarlarla döktüm ben çiçeklerimi. Ama yine de öfkeyle çalkalanıyor işte içim. Ruhum suçlarla kamaşıyor. Düşündüklerimin hepsi suçmuş, bütün sevgilerim ve kızgınlıklarım suçmuş benim. Düşündüklerimi söylersem ya ensemden tutup hapse atarlarmış ya bacağımdan vururlarmış. Yaşlandım ben artık. Kadınlardan bile korkmuyorum. Onlardan mı korkacağım? İsyanın tuzlu tadını kendi kanım gibi hissediyorum. Hiçbir nutkuna inanmıyorum bunların. Kendi ırkımdan başka sevilecek ırklar olduğunu da biliyorum. Kendi dinimden başka dinler olduğunu da. Düşüncelerimi inkar edeceğimi ırkımı inkar ederim. Düşüncelerimden vazgeçeceğimi dinimden vazgeçerim. Gözü dönmüş bir toplumun suç ortağı olmaktansa kurban olmaktır tercihim. Kalabalıklar kurbanlarının cesetlerini sokaklarda sürüklemek istiyorsa ben kurbanlardan yanayım. Düşüncelerinden dolayı insanlar hapislere atılıyorsa ben hapse atılanları tutuyorum. Kendi ırktaşlarımın yaptıklarından utanıyorum. Suçu önlemek bahanesiyle işlenen suçlardan utanıyorum. Bir ömür aynı dili konuştuğum insanların ana dilimde söylediklerini duymaktan utanıyorum. Parlamentoyu basanlardan utanıyorum. Yalan söyleyenlerden, sır kurnazlıklara sapanlardan, insanları linç etmek için toplanan insanlardan utanıyorum. Ben yaşlandım artık. Kadınlardan bile korkmuyorum. Akşam üstleri son ışıklar bulutları sırmalayarak parladığında tek başıma karanlık bir odada oturmaya dayanacak kadar eskidim ben. Çoktan kendi yalnızlığıma sarınıp kendimi sıcak tutmayı öğrendim. Kenarları çizgilenen gözlerim kederini çoktan en derinlerine kapattı. Bir kiraz ağacı gibi erken rüzgarlarla döktüm ben çiçeklerimi. Ama gene de öfkeyle çalkalanıyor işte içim. İsyan içimi parçalayarak çarpıyor tenime. Düşündüğünü söyleyene vuruyorlar. İnsanları enselerinden tutup götürüyorlar. İhanet hep bir adım önümüzde duruyor. Düşünürsen eğer, değdiği yer ihanetin çizgisi oluyor. Kim bu adamlar? Ne haklı bizi ihanetle suçluyorlar? Kim çiziyor ihanetin çizgisini? Kim korkutuyor herkesi? Korkuya boğularak cesareti arayan bu kalabalıklar kim? Kim beni inkar ediyor? Benim inkar ettiğim kim? Suç sevgilimizden bile yakın bize. Onun için dudaklarımızı uzatınca içimiz suçla kamaşıyor. Şiire ve isyana dönmeliyiz yeniden. Kadınlardan bile korkmam kendi gençliğimden korktuğum kadar. Ama isyan için gerekiyorsa eğer gençliğime, acılarıma, yaralarıma dönmeye razıyım. Razıyım İsmet Özel'in aynı yüzünü coşkuyla okumaya. Kestik kolları var aşkın, döl ve inat barındıran. Hırpani bir okşayışla akşam yanaşınca çocuklara, ben kara kavruk yüzümün arkasında kırbaçlayarak büyüttüğüm ağrıyı bırakıyorum. Bana ne çerçilerden, çerilerden, kullardan, halksa kalam, onu kala kılan benim. Kim beni korkutan? Genelkurmay mı? Savcılar mı? Polis mi? Yoksa kendi halkım mı? Benim ırkım mı sokaklarda insan avına çıkan? Benim ırkım mı düşünceleri yasaklayan? Düşüncelerimi inkar edeceğime ırkımı inkar ederim. Halksa kalam, onu kala kılan benim. Kendi kalemiz mi şimdi bizim zindanımız? Bizi kendi halkımızla mı kuşatıyorlar? Yaşlandım ben artık. Kadınlardan bile korkmuyorum. Eskiden canımı acıtan sözler şimdi yalnızca gülümsetiyor beni. Çiçekleri çiçekçilerin önünden frezyalara, anemonlara, fulyalara sessizce bakarak geçiyorum. Çiçek almıyorum artık kimseye. Hergeliklerim sakallarımın altında yalnızca benim için dolaşıyor. Bir sır gibi saklıyorum kendi serserileklerimi. Ama öfkeyle çalkalanıyor işte içim. Ruhum suçlarla kamışıyor. İsyanın bir tomurcuğa benzediğini şehvetle hatırlıyorum. Kendi kalamdan duyduğum utançla ve isyanla yaralıyorum kendi bedenimi. Parlamentoyu basanlar, insanları öldürenler mi? Bir adım önüme ihanetin çizgisini çizenler mi benim kalam? O zaman ben kendi kalamdan çıkıyorum. Kalelerini terk edenler benim halkım. Surların derinlerinden açıklıklara çıkanlarla ortağım. İsyanı duyanlarla yürürüm yürüyeceksem. İsyan beni gençliğime ve aşklarıma döndürecekse gençliğime ve aşka dönerim. Çözerim sıkı sıkıya sardığım yaraları. Yeniden kanayan böğrümü aşklara ve acılara açarım. Şiir söyleyeceksem onlara söylerim. Yıllardır çocuk başları akıyor yamacımızdan. Yıllardır balçıklı bir hayvan çeperlerimizde. Kentimiz cebinde cinayet fotoğraflarıyla sofraya oturuyor. Köylü, biraz sessizlik. Ne tuhaf bir kelime. Asfalt yakıyor genzimi. Asfalt adamlarını topluyor aramızdan. Yıkılıp omuzdaşlarımın seslerini, yıkılıp bir boran içinde toplayarak çiçeklerimi. Ben merdi meydan, yani toprağın ve kanın gürzü, gülerin bin yıllık mezarı bendedir. Yukarıdan bakarım efendilerin bu saplarına. İnsanların bütün sabahlarını merak ederim. Gök hırpalanmaktadır merakımdan. Itır kokan benim yumruklarımdır. Benim kavgamdır o aşk diye tanınan. Şire ve insiyana dönmeliyiz yeniden. Sarı frezyalara, mor anemonlara, uçuk fulyalara dönmeliyiz. Belki yeniden birilerini çiçekleri almalıyız. Belki yeniden gözlerimi kısarak gülümsemeliyim. Vurulacaksam bir çiçekçinin önünde vurulmalıyım. Tutuklanacaksam bir kadının koynundayken olmalı bu. Bu utancı paylaşmamalıyım. Kendi kalamdan çıkıp yalnız yürümeliyim. Yollarda bulmalıyım diğer yalnızlara. İhanetin çizgisini geçmeliyim hainlerden ayrılmak için. Yaralarımı tek tek yeniden kanatmalıyım. Annemin mezarından başka yerlerde de ağlamalıyım. Öfkeye, isyana, acıya bırakmalıyım kendimi ve aşka. Aşktan ve kendimden kaçmamalıyım. Yeniden yürümeliyim şiirlerle. Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum. Baharda sürgülenir içime katranlarda. Hem koşarak yarattığım sevgiler vardır, hem körlenmiş sevgilerin acısıyla koştururum. Koşarak sevgiler yaratmalıyım, körelmiş sevgilerin acısıyla koştururken. Anemonlar almalıyım kendime. Gömleğimin cebinde bir sarı gül taşımalıyım. Kendi kalemden çıkıp ihanetin çizgisini geçmeliyim. Ben isyana ve şiire doğru yürümeliyim. Yaralarımı tek tek açmalı, kederlerimi ve sevinçlerimi eski yerlerinden çıkarmalıyım. Kadınlardan korkmalı ve kadınlara sığınmalıyım. Kendi halkımı kendim bulmalıyım. Kuşatmaları vurula vurula yarmalıyım. Yalnızlaşmalı ve diğer yalnızlara kavuşmalıyım. Yürürüm. Çünkü ölümdür yürünülmeyen. Yürürüm, yürüyüşümdür yeryüzünün halleri. Evet, isyana yürümeliyim. Öfkeyle ve suçla kamaşmalı ruhum. Ben onlardan değilim ve onlar benden değil. Elimde bir demet anemon ve cebimde tek bir sarı gülle geçmeliyim ihanetin ve isyanın çizgisini. Kadınlara yeniden çiçekler götürmeli ve tutuklanacaksam kadınların koynunda tutuklanmalıyım. Bir insan yapmak. Fransızların o müthiş heykeltıraşı Rodin'e bir heykeli nasıl yaptığını sorduklarında tek bir cümleyle cevap vermişti. Taşın fazlasını atıyorum, geriye heykel kalıyor. Bir heykel taşın fazlası atılarak yapılıyor. Peki insan nasıl yapılır? Rodin'in heykel yapması gibi hepimiz de insanlar yaparız. Tanıdığımız, sevdiğimiz her insan aslında bizim yaptığımız insanlardır. Ve biz insanları Rodin'in heykellerini yaptığının tam tersini yaparak yaratırız. Bir insanla karşılaştığımızda o küçük bir kil parçasıdır. Onun bütününü görmeyiz, bilmeyiz de. Alırız o küçük kil parçasını ve onu yorup kendi toprağımızdan bir şeyler katmaya başlarız. Bacaklar yaparız ona, kollar, sonra bir gövde, kendi kafamıza uygun bir kafa. Küçük kil parçasını kendi toprağımıza ekleyerek yaptığımız insan ne kadar kendisidir, ne kadar bizdir, onu hiçbir zaman kestiremeyiz. Heykelin ilk kil parçası ondandır ama gerisi hep bizim toprağımızdır. Bizim kafamızda yaptığımız insanlar kendilerinden çok bize benzerler. Zaman zaman heykelin içinden kendileri çıkıverirler. Yaptığımız heykelin kolu bacağı düşer, kafası yana yatar, birden sinirleniriz. Neden sen benim yaptığım heykele benzemiyorsun diye ya da neden benim yaptığım heykeli bozuyorsun diye. İşin garip yanı, o heykeli yaparken de içten içe heykelin aslında benzemediğini, kolunu, bacağını değiştirdiğimizi, bütün çirkinliklerini, eksikliklerini kendi toprağımızla kapatıp değiştirdiğimizi hissederiz. Ama bu gerçeği inanılmaz bir dirençle saklarız kendimizden. Özellikle kadınlar gördükleri gerçekleri kendilerinden saklamakta, heykellerini kendi yaptıkları gibi görmekte çok dirençlidirler ve bu iş erkeklerden çok daha uzun zaman sürdürebilirler. Biz küçük bir kil parçasına kendi toprağımızı ekleyerek heykeller yaparız. Rodin taşın fazlasını atarak yapar ve onun heykelleri bizimkinden daha uzun ömürlü olur. Paris'te Rodin'in müzesini gezerken yıllarca resmini masamın üzerinde tuttuğum o kadın heykelini görmek istemiştim önce. Heykeli bulmuştum. Benim tahmin ettiğimden çok daha küçüktü ama benim tahmin ettiğimden çok daha güzeldi. Dizlerinin üstüne kapanmış bir kadının heykeliydi. Saçları yüzünü kapatmıştı. Vücudu çırılçıplaktı. Yuvarlak kalçaları vücudunun diğer kısımlarından daha parlaktı. Kalçaların neden parlak olduğunu dayanamayıp o kalçaları okşadığını anlamıştım. Çünkü benim gibi herkes dayanamayıp kadının kalçalarını okşuyordu ve kadının kalçaları binlerce elin okşayışıyla parıldıyordu. O heykeli gördüğümde çok gençtim. Ve benim küçük bir kil parçasını kendi toprağımdan ekleyerek yaptığım kadınlar o heykele benzedi. Kalçaları yuvarlak, belleri ince, yüzleri saçlarıyla örtülüydü. Yüzleri görünmediği sürece bir sorun çıkmıyordu ama her defasında heykel başını çevirip bana bakıyordu ve yüz benim yaptığım ya da yapmak istediğim yüz değildi. Bu sefer aynı anda birçok küçük kil parçası alıp birçok kadın yapmaya başladım. Bunun adına sadakatsizlik diyorlardı. Onların ortasında durup hepsine birden bakıyordum. Aralarından başını çevirmeyecek biri çıkacak mı diye. Hepsi de başını çeviriyordu. Yüzleri benim yaptıklarım değildi. Sonra kadınların da benden küçük bir kil parçası alıp bundan bir heykel yaptıklarını keşfettim. Ve ben de onlar gibi olmadık bir yerde başımı çevirip onlara bakıyordum. Daha sonra herkesin heykeller yaptığını fark ettim. Aslında benzemeyen milyonlarca heykel vardı çevrede. Herkes kendi yaptığı heykeli sarılıyordu ve herkesin heykeli kendi sarılışına dayanamayıp parçalanıyordu. Ve bütün heykeller karşılıklı birbirine haykırıyordu. Hah, sen çok değiştin. Küçük bir kil parçası alıp ondan büyük heykeller yapıyorduk. Sonra heykeller başlarını çevirip bakıyorlardı ve yüzleri bizim yaptığımız yüzler değildi.